Ayrım 23, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 267. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Dan Brody, Norrmalmstorg'da bir bankta oturuyordu. Stockholm'a geldiği ilk gündü, kar durmuştu, gökyüzü açık ve soğuktu. Üzerinde siyah bir palto, gözlerinde güneş gözlüğü vardı. Gri yün beresini alnının üzerine indirmişti. Lehman Brothers'ın iflasıyla ilgili bir kitap okuyordu. Kardeşinin dünyasını öğrenmek istiyordu. Skepsolman'daki Chapman isimli pansiyonda bir oda tutmuştu. Eski bir gemiden bozma bir yerdi. Geceliği 690 krondu. Gücü ancak bu kadarına yeterdi. Daha oraya giderken birkaç kişi onu tanır gibi bakmış, içi acımıştı. Burada kendisi değil, başka bir adamın yoksul kopyasıydı. Bir gün öncenin görmüş geçirmiş müzisyeni tekrar o Helsinglandlı köylü çocuğa dönmüştü. Stockholmliler karşısında kendini hep ezik hisseden çocuğa. Birger Jarlsgatan'da bir butiğe girip bir güneş gözlüğü ve gri bir bere almış, yüzünü bunlarla gizlemeye çalışmıştı. Durmadan ne yapması gerektiğini düşünüyordu. E-posta ya da video kaydı mı gönderseydi, belki de en iyisi telefon açmaktı, cesaret edemedi. Önce Leo'yu görmeliydi. Bu yüzden Norrmalmstorg'da Alfred Ögren Menkul Değerler Şirketi önünde bir banka oturup beklemeye başladı. Ivar Ögren kararlı, sinirli adımlarla dışarı çıktı. Pencereleri karartılmış, siyah bir BMW bekliyordu onu. Bir devlet adamını, önemli bir şahsiyeti alır gibi adamı alıp gitti. Leo hala ortalarda yoktu. Kırmızı tuğlalı binadan çıkmamıştı. Dan telefon açmış, İngilizce konuşarak onu sormuştu. Toplantıda olduğunu söylemişlerdi. Birazdan çıkar demişlerdi. Binanın kapısı her açıldığında ürperiyordu ama Leo çıkmadı. Karanlık çökmüştü. Deniz tarafından soğuk bir rüzgar esiyordu. Bankta oturup kitap okuyacak bir hava değildi. Ayağa kalktı, meydanda ileri geri dolaşmaya başladı. Deri eldivenlerini çıkarmadan parmak uçlarına masaj yaptı. Gelen giden yoktu, trafik seyrelmişti. Meydandaki kocaman pencereli restorana baktı. Konuşup gülen müşterileri görünce kendini dışlanmış hissetti. Sanki hayat onun dışında seyrediyordu. Davet edilmediği, yalnızca uğultularını duyduğu bir şölendi sanki. Hep kenarında kalmıştı, öyle olmamış mıydı? Ve Leo göründü. Dan bu anı hiç unutmayacaktı. Zaman durmuş gibiydi. Görüş açısı daraldı, sesler sustu. Ama yalnızca mutlu bir deneyim değildi. O soğukta ve restorandan sızan ışıkta başka bir şey daha vardı. Leo'nun görüntüsü acısını arttırmıştı. İnanılmaz derecede ona benziyordu. Dan gibi yürüyor, Dan gibi gülümsüyor, ellerini aynı şekilde sallıyordu. Yanaklarında ve gözlerinin altında aynı çizgiler vardı. Her şey aynıydı. Fakat Dan'in altın bir aynadaki yansıması gibiydi. Biraz uzaktaki adam hem oydu hem o değildi. Leo Mannheimer, Dan'in olabileceği adamdı. Baktıkça daha fazla değişiklik fark etti. Farklı olan yalnızca paltosu, paltonun altındaki pahalı takım elbisesi, ayakkabıları değildi. Adımları daha rahat, daha çevik, bakışları daha parlaktı. Leo Mannheimer özgüven saçıyordu. Dan'in hep yoksun olduğu şeydi bu. İçi burkuldu, nefes almakta zorlandı. Kalp atışları hızlandı. Leo'nun beline sarılmış yürüyen kadına baktı. Entelektüel, görmüş geçirmiş birine benziyordu. Leo'ya aşık gibiydi. Kadın güldü, birlikte güldüler. Dan kadının Julia'nın bir parça kıskançlıkla bahsettiği Malin Frode olduğunu anladı. Felç olmuş gibiydi. Yanlarına gitmeye cesaret edemedi. Bibliotex Gatan'a doğru yürüyorlardı. Nedenini bilmeden peşlerine takıldı. Ağır adımlarla yürüyor, belli bir mesafeyi koruyordu. Aslında böyle yapmasına gerek yoktu. Görülme riski çok azdı. Leo ile kadın yalnızca birbirleriyle meşguldüler. Humle Gordon'a yöneldiler. Yine güldüler. Kahkahaları sere serpe yayıldı havaya. Dan üzerinde bir ağırlık hissetti. Neşelerindeki yalınlık, alışkanlık bedenine yapışıp yere çekiyordu sanki onu. En sonunda peşlerini bırakıp kaldığı pansiyona dönerken görüntünün ne kadar aldatıcı olabileceğini, kendisinin de çoğu kez böyle büyük ikramiye kazanmış gibi göründüğünü bir an olsun düşünmedi. Davulun sesinin uzaktakine hoş geldiğini anlayamamıştı daha. Mikael Nyköping'e gidecekti. Çantasında bir not defteri, bir kayıt cihazı ve 3 şişe pembe şarap vardı. Lotta von Canterbourg şarap almasını söylemişti. Kız kardeşi Hilda, Frederica Nord adıyla Nyköping ırmağının kenarındaki Forsen Otel'e yerleşmişti. Mikael'le konuşmak istiyordu. Ama bir takım özel koşulları vardı, şarap bunlardan biriydi. Başka bir koşulu da çok dikkatli olmasıydı. Kendini av hayvanı gibi hissediyordu Hilda. Mikael'in anlattıklarını duyunca durumu daha da vahimleşti. ''Anlattıklarını ona aktardığımda aklını kaçırır gibi oldu.'' demişti Lotta. İşte bu nedenle Mikael nereye gittiğini hiç kimseye söylememeliydi, Erika'ya bile. Mikael şimdi Stockholm Merkez İstasyonu'nda bir kafeye oturmuş Malin'i bekliyordu. Onunla konuşması gerektiğini düşünmüştü. Teorisinin sağlam olup olmadığını anlaması için her taşı kaldırıp altını yoklamalıydı. Malin 10 dakika geç geldi, kot pantolon ve mavi bluzuyla şehrin yarısı gibi tere bulanmış olsa da büyüleyici görünüyordu. ''Affedersin'' dedi, ''Lova'yı anneme bırakmak zorunda kaldım.'' ''Keşke onu da getirseydin, yalnızca birkaç sorun var.'' ''Biliyorum ama sonra başka bir yere gideceğim.'' Mikael Malin'i aceleyle öptü ve doğrudan konuya girdi. Leo ile fotoğraf müzesinde karşılaştığında başka bir tuhaflık sezdin mi? Birdenbire sağ elini kullanmaya başlamasının dışında. ''Nasıl yani?'' Mikael istasyon saatine baktı. ''Örneğin yer değiştirmiş bir doğum lekesi yahut saçının bir buklesinin başka bir tarafa dönmesi. Hani saçları çok dalgalı ya Leo'nun.'' ''Beni korkutuyorsun Mikael, aklında ne var?'' ''Doğum sırasında birbirlerinden ayrılan tek yumurta ikizleriyle ilgili bir haber yapıyorum. Şimdilik daha fazla bir şey söyleyemem. Senin de bundan kimseye bahsetmemeni istiyorum, söz mü?'' Malin dehşete kapılmıştı. Mikael'in kolunu sıktı. ''Yani demek istiyorsun ki...'' ''Bir şey demek istemiyorum Malin, daha değil.'' dedi Mikael. ''Ama merak ettiğim bir şey var.'' Tereddüt etti. ''Tek yumurta ikizleri genetik olarak özdeş ya da çok benzer.'' diye devam etti. ''Hepimizde bir takım genetik değişiklikler olabilir, küçük mutasyonlar. Sadede gel. Önce bir takım basit bilgiler anlatmalıyım, yoksa hepten anlaşılmaz olur. Tek yumurta ikizleri rahimde çok hızlı bölünen tek yumurtadan geliyor. Önemli olan bölünmenin hızı. Eğer yumurta döllendikten sonra 4 günü aşan bir zamanda bölünüyorsa, ikizler ortak plasentaya sahip oluyorlar.'' Bu durumda fetüsler için risk artıyor. Ama yumurta 1 hafta ya da 12 güne kadar uzayan bir zamanda bölünüyorsa çocuklar genellikle ayna ikizi oluyorlar. Tek yumurta ikizlerinin %20'si ayna ikizleri. Bu ne demek? Özdeşler ama birbirlerinin aynası gibiler. Biri sağ elini, diğeri sol elini kullanır. Hatta kalpleri bile değişik taraflarda olabilir. Yani şimdi sen demek istiyorsun ki... Malin konuşmakta zorlanıyordu. Mikael sakinleştirmek için onun yanağını okşadı. ''Bütünüyle yanılıyor olabilirim.'' dedi. ''Yanılmıyorsan bile fotoğraf müzesinde karşılaştığın Leo değil ikizi ise bile suç işlendiği anlamına gelmez. Benim düşündüğüm yetenekli Bay Ripley'de olduğu türden kimlik hırsızlığı değil. Belki rolleri değiştiler. Biraz oynamak, yeni bir şey denemek istediler. Benimle trene kadar gelir misin Malin? Biraz acele etmem gerek.'' Malin bir süre yerinden kalkamadı, sonra Mikael'le birlikte istasyonun alt katına indi. Dükkanların önünden geçip 11 numaralı perona yürüdüler. Mikael bir iş için Linköping'e gideceğini söyledi. Mümkün olduğu kadar ipucu bırakmamaya çalışıyordu. Birbirlerinin varlığından haberdar olmadan yetişen, ilk defa yetişkinlik çağında karşılaşan tek yumurta ikizleriyle ilgili bir yığın şey okudum. Bu karşılaşmaların Malin çok fantastik olduğu yazılıyor. İnsanı alt üst eden bir deneyim olduğu söyleniyor. Bir düşünsene, hep yalnız olduğunu sanıyorsun, kendi türünde tek olduğunu. Sonra senin türünden biri çıkıyor karşına. Birbirleriyle geç karşılaşan tek yumurta ikizleri susmak bilmiyorlarmış. Her şeyi konuşuyorlarmış. Yeteneklerini, eksikliklerini, alışkanlıklarını, jestlerini, anılarını, her şeyi, her şeyi. Sağlıp büyülüyorlarmış. Daha önce olduğundan çok daha mutlu oluyorlarmış. Okuduklarım beni derinden etkiledi Malin. Leo'nun bir süre çok coşkulu olduğunu söylemiştin. Öyle ama sonra yok oldu. Doğru. Çekip uzaklara gitti, ilişkimiz koptu. Evet ya dedi Mikael, bunu da düşündüm. Neyse aklına bir şey geldi mi görüntüsüyle ilgili ya da neler olduğunu anlamamı kolaylaştıracak başka bir şey. Durdular, perona gelmişlerdi. Tren de perona girmişti.
Bilemiyorum dedim Halin.
Düşün. Belki bir şey var. Julia Danberg'le nişanlandığını anlatmıştım, hatırlıyor musun? Buna üzülmüştün değil mi?
Yok, üzülmedim. Mikhail inanmadı.
Ama çok şaşırdım dedim Halin. Julia daha önce bizde çalışmıştı, sonra Frankfurt'a taşındı. Uzun yıllar sesi soluğu çıkmadı. Bankadaki son yılımda telefon açıp Leo ile konuşmak istediğini söyledi. Leo'nun onu aradığını sanmıyorum. Bu telefondan rahatsız olmuş gibiydi. Ama Julia çok tuhaf bir şey söylemişti.
Ne?
Leo'nun piyanodan çok daha iyi bir şekilde gitar çaldığını biliyor musun diye sormuştu. Tam bir virtüöz demişti. Ben böyle bir şeyi ilk defa duyuyordum, Leo'ya sordum.
Ne dedi?
Hiçbir şey. Kızardı, güldü. Neşeden sarhoş olduğu günlerdeydi.
Mikael'in dikkati dağılmıştı. Malin'i dinlemiyordu artık. Gitar ve virtüöz sözcükleri endişe verici bir tınıyla çınlıyordu kulaklarında. Malin'e hoşça kal deyip trene binerken derin düşüncelere dalmıştı.
1,5 yıl önce Aralık ayı. Dan Leo'dan birkaç gün uzak durdu, endişeliydi. Gemideki odasında bir şeyler okuyor ya da Skeps Orman'de, Jur Gordon'de hızlı tedirgin adımlarla dolaşıyordu. Bazen gri eşofmanlarını giyip koşuyordu. Akşamları geminin barında alışkın olduğundan daha fazla içti. Uyumakta zorlanıyordu. Geceleri kırmızı deri kaplı not defterine anılarını yazıyordu. 13 Aralık çarşamba günü öğleden sonra tekrar Normanstow'a döndü. Leo'ya yanaşmaya yine cesaret edemedi. Cuma günü gitarını alıp çıktı. Meydandaki restoranın yakınında bir banka oturdu. Kar başlamıştı, üşüyordu. Hava iyice soğumuştu. Paltosu bu soğuğa uygun değildi ama daha iyisini almaya gücü yoktu. Parası suyunu çekmeye başlamıştı. Caz gruplarından biriyle çalıp para kazanacak hali de yoktu. Leo'dan başka bir şey düşünemiyordu. Diğer her şey önemsizdi. Leo o cuma şirketten erken çıktı. Üzerinde koyu mavi kaşmir palto ve beyaz bir fular vardı. Hızlı adımlarla yürüyordu. Dan peşine düştü. Şimdi daha yakın mesafeden izliyordu. İşte bu hataydı. Park sinemasının önünde Leo birden arkasına döndü. Sanki izlendiğini anlamıştı. Dan'i görmedi neyse ki, sokak kalabalıktı. Dan'in başında bere, gözlerinde güneş gözlüğü vardı. Hızla Sture Plan tarafına döndü. Leo devam edip Carla Vaughan'e girdi. Dan Flora Gatan'daki Malezya elçiliğinin önünde durdu. Leo'nun oturduğu binaya girmesini bekledi. Apartman kapısı boğuk bir sesle kapandı. Dan sokakta beklemeye başladı. Hava soğuktu. Daha önce beklediği gibi bekledi. Biraz zaman aldığını biliyordu. En üst katın lambaları birkaç dakika sonra yandı. Sanki daha güzel bir dünyayı ışıldatıyordu lambalar. Dan birkaç kez piyano sesi duymuştu. Tanıdığı armonilerde ağlamaklı olmuştu dinlerken. Şimdi çok üşüyordu. Kendi kendine küfürler etti. Uzaktan siren sesleri geliyordu. Rüzgar insanın tenini ısırıyordu. Apartmana yaklaştı. Güneş gözlüğünü çıkardı. Arkasından adım sesleri duydu. Küçük bir pak köpeğiyle bir kadın geliyordu. Siyah şapkalı, açık yeşil paltolu yaşlı bir kadın da Dan'a bakarak gülümsedi.
''Canın eve girmek istemiyor mu Leo?''
Bir an, yalnızca bir an korkuyla baktı kadına. Arkasından kadın komik, sevimli bir şey söylemiş gibi gülümsedi.
''İnsan bazen ne istediğini bilmiyor ki'' dedi.
''Bak bu çok doğru ama haydi gel, dışarıda dikili felsefe yapılacak hava değil, buz gibi.'' Kadın şifresini yazıp kapıyı açtı, birlikte içeri girdiler. Asansörü beklemeye başladılar.
''Bu eski paltoyu da nereden buldun?'' dedi kadın hoş bir gülümsemeyle.
Dan endişelendi. ''Eski bir paçavra işte'' dedi. Kadın güldü.
''Eski bir paçavra, ben en güzel giysimi giydiğimde iltifat etsinler diye böyle derim.''
Dan gülmeye çalıştı, pek beceremedi. Kadın dudağını ısırdı, yüzüne ciddi bir hava oturdu. Dan sahtekarlığını anladığını düşündü kadının. Yalnızca giysileri değil, tarz ve klastan yoksundu. Aptalca ifadelerinin de foyasını açığa çıkardığını düşündü.
''Affedersin Leo'' dedi kadın, ''zor günler geçirdiğini biliyorum. Viveka nasıl şimdi?''
Dan kadının ses tonundan iyinin doğru bir cevap olmayacağını anladı. ''Eh işte'' dedi.
''Umalım da daha fazla acı çekmesin.''
''Umalım'' dedi Dan, kadınla asansöre binemeyeceğini anladı.
''Biliyor musun'' dedi, ''benim biraz harekete ihtiyacım var. Merdivenlerden çıksam iyi olacak.'' Boş versene Leo dedi kadın. Ceylan gibisin. Viveka'yı kucakla benim yerime. Hep aklımda olduğunu söyle.
Mutlaka söyleyeceğim dedi Dan. Gitarıyla merdivenleri tırmanmaya başladı. Leo'nun oturduğu kata yaklaştığında yavaşladı. Leo kendisinin yarısı kadar bile sese duyarlıydıysa bir fare gibi sessiz olmalıydı. Son basamakları ayak parmaklarının uçlarına basarak çıktı. En üst katta yalnızca bir daire vardı, bu iyiydi. Dan merdiven sahanlığında olabildiğince sessiz bir şekilde yere çöktü, sırtını duvara dayadı. Ne yapacaktı? Kalp atışları hızlanmış, dudakları kurumuştu. Kokuya bakılırsa yer döşemeleri yeni cilalanmıştı, temizdi. Gözlerini tavana dikti, mavi gökyüzü resmedilmişti. Merdiven sahanlığının tavanına niye gökyüzü resmi yaparlardı ki? Aşağılardan adım sesleri duyuldu, kazınan ayakkabı sesi, televizyon sesleri, içeride bir sandalye çekildi, bir kapak açıldı ve bir piyano tuşuna basıldı. Bir la idi. Tereddütlü bas tonlardı yalnızca. Leo çalıp çalmayacağına karar veremiyormuş gibiydi, sonunda çalmaya başladı. Doğaçlama bir şeydi. Yoksa değil mi? Hüzünlü, tedirgin bir parça duyuldu. Tıpkı Konserhuset'teki kayıtta olduğu gibi minör gamın 6. tonunda duruyordu hep. Şimdi neredeyse ritüel ya da obsesif bir havası vardı. Ama daha rafine, daha olgundu. Bir biçimde kırılmış, kaybolmuş bir duyguyu açığa çıkartmayı başarmıştı hiç değilse. Dan böyle hissetti, ürperdi. Açıklayabileceği bir şey değildi. Her şey birden oldu. Gözleri doldu, titredi. Yalnızca müzikten olamazdı. Armonilerdeki benzerlikle Leo'nun müzisyen gibi değil, tıpkı Dan'in çaldığı gibi acıyla çalmasıydı. Kederlerini Dan'den daha iyi seslendiriyordu. Kederlerini? Tuhaf bir düşünceydi. Yine de o an gerçek geldi. Leo'yu daha biraz önce bir yabancı gibi hissetmişti. Başka, mutlu bir tür gibi. Şimdi ise kendini onun içinde görüyordu. Sallanarak ayağa kalktı. Kapı zilini çalmayı düşündü. Vazgeçip kılıfından gitarı çıkardı. Aceleyle akord etti ve çalmaya başladı. Akordu tutturup temayı izlemesi zor olmadı. Leo'nun senkopların üzerinde durma tarzı, üçlü ifadeyi düz sekizliğe dönüştürme tarzı kendi tarzına benziyordu. Kendini evinde hissetti. Bunu başka türlü ifade edemezdi. Leo'yla sanki daha önce defalarca çalmış gibiydi. Çalmaya devam etti. Mutlaka birkaç dakika sürmüştü. Leo belki de seslere kendisi kadar duyarlı değildi. Belki de kendisini bütünüyle müziğe vermişti. Kestirmek kolay değildi. Sonra da bir motifin tam ortasında durdu. Fa minörde ya da do minörde ama ayak sesi duymadı, hiçbir hareket yoktu. Leo herhalde hiç kımıldamıyordu. Dan de öylece kaldı, bekledi. Ne oluyordu? İçeriden derin nefes sesleri duydu. Aynı parçayı çalmaya başladı. Şimdi biraz daha hızlı, kendi katkısıyla yeni bir varyant. İşte o zaman piyano taburesinin çekildiğini duydu. Kapıya doğru gelen adım sesleri vardı. Dan orada elinde gitar dikilirken kendini bir dilenci gibi hissetti. Lüks salonları dolaşıp keşfedilmeyi bekleyen bir sokak müzisyeni gibi. Ama elbette çok başka bir şeydi. İçinde bir umut, bir özlem alevlenmişti. Gözlerini kapadı, bir el güvenlik zincirini çıkarmaya çalışıyordu. Kapı açıldı, Leo Dan'a baktı. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu, ağzı açık kalmış, korkmuş, feleği şaşmıştı. ''Kimsin sen?'' İlk sözleri buydu. Dan ne diyecekti, ne demeliydi? Adım diye başladı, sustu. Dan Brody diye devam etti. Caz gitaristiyim, sanırım senin ikiz kardeşinim. Leo cevap vermedi, dizlerinin üzerine çökecek gibiydi. Yüzünün rengi atmıştı. Ben yalnızca bunu diyebildi. Dan de konuşacak halde değildi. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Sözcükleri pıhtılaşıyordu. Leo gibi o da ben diyebildi. Ben... Ne? Leo'nun sesinde baş edemediği bir şeyin çaresizliği vardı. Dan oradan kaçıp gitme isteğine direniyordu. Piyano çaldığını duydum da dedi. Evet. Bütün hayatım boyunca kendimi yarım hissettiğimi düşündüm. Sanki hep bir eksik vardı. Ve nihayet şimdi... Daha fazla konuşamadı. Söyledikleri gerçek miydi onu da bilmiyordu. Yoksa yarım gerçek mi? Yoksa yalnızca ifade tarzı mı? Kendi kendine ortaya çıkan cümleler mi? Anlaşılır gibi değil dedi Leo. Ne kadar zamandır biliyorsun? Dan'in elleri titredi. Yalnızca birkaç gündür.
Anlaşılır gibi değil diye tekrarladı Leo.
Biliyorum, zor, gerçeküstü.
Leo elini uzattı, durumun hassasiyeti düşünüldüğünde çok resmi bir tavırdı.
Ben de her zaman dedi.
Evet. Leo dudaklarını ısırdı, ellerinin titremesi durdu.
Aynı şeyleri hissettim. İçeri gelmek ister misin?
Dan başını sallayarak içeri girdi. Hayatı boyunca hiç görmediği kadar gösterişli bir daireydi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 277.